Vahiy 1. bölüm 18. ayette diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir der. Korkmamıza gerek yok çünkü ikinci noktada İsa Mesih diri olan benim. Öldüm ama çağlar çağı diriyim demektedir. Burada onun bizi kurtaran ölümü ve dirilişi belirtilir. Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Korkmamıza gerek yok. Elçi Paulus, kim sizi suçlu çıkartacak diye soruyor. Ölmüş olan Mesih İsa, bende bir hata buluyor musunuz? Büyük bir günahlı olduğumu mu söylüyorsunuz? O zaman Mesih'in benim için öldüğünü ve dirildiğini bilmenizi isterim der. Bağışlandığımı kanıtlamak için İsa Mesih dirildi ve onun sayesinde ben de bir gün cennette olacağım. Benim için ne mutlu ki Tanrı'nın sağında benim için aracılık eden ve benim için dua eden bir Mesih'im var. Korkmama gerek yok çünkü bunun üçüncü nedenini İsa Mesih'in çağlar çağı diriyim diyor olması. Bu onun şu anki durumunu belirtir. O yalnızca yargılamayıp bizim için dua da eder. Dördüncü neden ölümün ve ölüler diyarının anahtarının İsa Mesih'te olmasıdır. Ölümün gücü ve yetkiyi simgeler bu anahtar. Kendi ölümü ve dirilişi sayesinde İsa ölüm üzerinde de yetki sahibidir. İsa'nın ölüme egemen olması bizi rahatlatır. Bizi ölüm korkusundan kurtaran İsa Mesih'in dirilmiş olmasıdır. İzleyen ayetler vahideki olayları 3 bölüm dilimine ayrılmış şekilde bizlere iletir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. Şu anda gelişigüzel bir ayrım yapıyorum ancak ileride bunun doğru olduğunu göstereceğim. Gelecek olaylarla ilgili zaman dilimleriyle 1. bölüm 19. ayetten itibaren karşılaşırız. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz der. Gördüklerini yaz. O ana kadar Yuhanna ne gördü? Yüceltilmiş Mesih'i görmüştü. Buradaki konu yüce Mesih'tir. Dikkatinizi atlara, canavarlara, belalara vermeyin. Onlar yalnızca gelip geçici şeylerdir. Gözlerinizi Rab İsa Mesih'e çevirin. Yuhanna onunla ilgili olarak aldığı görümü kaleme almaktadır. İkinci olarak şimdi olanları diyor. Nedir bunlar? Bunlar toplulukla ilgili şeylerdir. 2000 yıldır halen daha buradayız. Toplulukla ilgili konular 2. ve 3. bölümlerde geçer. Üçüncü olarak bundan sonra olacakları diyor. Bu İsa Mesih'in belirlediği programdır. İmanlar topluluğunun cennete alınışını ardından da yeryüzünde gelişecek olan olayları görürüz. Dördüncü bölümden başlayarak 22. bölümün sonuna kadar Mesih'in programı ele alınmaktadır. Yedi kandillikle ilgili 7 yıldızın yorumunu size aktarmaya çalışayım. Vahiy 1. bölüm 20. ayette sağ elimde gördüğün 7 yıldızda 7 altın kandilliğin sırrına gelince 7 yıldız 7 kilisenin melekleri 7 kandillik ise 7 kilisedir der. Yuhanna simgelerle olayları açıklayacak ve bu simgelerin anlamlarını kavramada bize yardım edecektir. Yüce Mesih'e bakmış olan yalnızca Yuhanna'ydı. Paulus Yüce Mesih'i görmemiş miydi diye sorabilirsiniz. Elçi Paulus'un gördüğü güneşten daha parlak bir ışıktı. Elçilerin İşleri 26. bölüm 13. ayetti. Elçi Paulus'un Mesih'i tüm görkemi içinde görmüş olabileceğini düşünmüyorum ancak onun orada olduğunu biliyordu. Bu parlaklık Paulus'un birkaç gün hiçbir şey görmemesine de neden oldu. Dolayısıyla yüceltilen Mesih'i ilk gören Yuhanna'ydı. 7 yıldız 7 melek ile eş tutulur. Yıldız otoriteyi simgelemektedir. Yahuda 13. ayette yoldan sapanlar serseri yıldızlara benzetilir. Melek sözcük olarak insan ya da melek şeklindeki bir aracıyı ifade etmektedir. Yeryüzündeki bir topluluğun öğreticisini ya da gökteki meleklerin bir elçisini belirtiyor olabilir. Kalınca burada 7 topluluğun önderleri kastedilir. 7 Şam'dan da 7 kilise topluluğudur. 7 Şam'dan Asya'daki 7 topluluğu simgelemekteydi. Karşılık olarak da bunlar Mesih'in izleyicilerine işaret etmektedir. Vahiy 2. bölüme geldiğimizde Mesih'in bedenine yani kiliseye imanlar topluluğuna da gelmiş bulunuruz. İsa Mesih bu topluluğu öylesine çok sevdi ki kendisini onlar için feda etti. İmanlar topluluğunu baba oğula vermişti ve o da Yuhanna 17. bölümde onlar için dua etti. 3. bölümden sonra inanlar topluluğundan fazla söz edilmez. 4. bölüme dek 19 kez bu konudan söz edilmektedir. 4. bölümden 20. bölüme kadar topluluktan bir kez bile söz edilmemektedir. Bu durumda doğal olarak topluluğa ne olduğu sorusuyla karşı karşıya kalırız. Ancak topluluk artık dünyada değildir. Uzaklaştırılmış yani buradan alınmıştır. Bu yeni mektubun 3 değişik yorumu ve uygulanışı söz konusu olabilir. İlk olarak çağdaş yorumdur. Yuhanna'nın günündeki topluluklar doğrudan bir mesaj almışlardı. Ben bu 7 topluluğun kurulduğu yerleri defalarca ziyaret ettim. Her defasında da kutsal kitaba oralarda daha yakın hissettim kendimi. Ardından İsrail'e gidip bu gezinizi daha da heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu kalıntılar açık bir mesaj verir. Yuhanna çok iyi tanıdığı topluluklara yazmaktaydı. Sir William Ramsay şöyle söyledi. 7 topluluğa bu mektupları yazan kişi her birini tanımaktaydı. İkinci yorum şekli ise bileşik yorumdur. Bunların her biri topluluğun bileşik bir resmini vermektedir. Her bir topluluğa verilen her mesajda her zaman tüm topluluklara uygulanabilecek bir yön bulunur. Yani Bergama'daki topluluğa yazılan mektupta sizin topluluğunuz ve kendiniz için bir mesaj bulabilirsiniz. Üçüncü yorum ve uygulanış tarzı ise kronolojiktir. Bu 7 mektupta kilise tarihi ana hatlarıyla yukarıdaki odadan gökyüzüne, yani İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğini yediği odadan gökyüzüne, Pentekost'tan inanların alınıp götürülmesine, en yüksek gök küresine kadar verilir. İmanlar topluluğu tarihinin 7 belirgin dönemi vardır. Efes elçiler zamanındaki topluluğu, Laodikya yoldan sapan topluluğu simgeler. Bu peygamberlikler büyük oranda yerine geldi ve bu bölümleri de çok önemli hale getirdi. Şimdi dikkatinizi Rab İsa'nın 7 topluluğa yazdığı mektupların her birinde kullandığı bir şeye çekmek isterim. Her mektupta yüceltilmiş Mesih'in bir özelliğine değinilir. Ancak elbette özel durumlar için özel hususlara da değinilmiştir. İkinci olarak mektuplar her bir topluluğun meleğine hitaben kaleme alınır. Kanınca bu mektuplar her topluluğun önderi niteliğindeki kişiler olarak da görülebilir. Üçüncüsü bazıları hariç hemen hepsinde işlerini bilirim ifadesi yer alır. Dördüncü olarak önce bir buyruk ifadesi ardından da suçlama ifadesi yer almaktadır. Bu onun yöntemidir. Ancak istisnalar da var. İzmir ve Philadelphia için suçlama söz konusu değildir. İzmir topluluğu şehitler verdi. O da bu topluluğu suçlamaz. Philadelphia topluluğu ise onun sözünü yaymaktaydı ve o da suçlanmaz. Yoldan sapan Laodikya topluluğu ise herhangi bir buyruk ifadesi almamaktadır. Beşinci nokta, her mektup şu uyarıyla sonlanır. Kulağı olan ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Kitabın bu ikinci önemli bölümünde toplulukla ilgili konuların ele alınışını görüyoruz. 7 mektubun her biri Rab İsa'nın belli bir topluluğa yolladığı bir mesajı iletmektedir. Roma İmparatorluğu'nda 1. ve 2. yüzyıllarda mektup yazma ve yolculuk etmenin ne kadar önemli olduğunu bugün çoğu insan bilmiyor. Bu şekilde yoğun bir iletişim söz konusu olurdu. Bu 7 mektup çeşitli nedenlerde çok önemlidir. Bu nedenlerin en önemli olanı da bunların Mesih'ten topluluklara doğrudan yazılmış mektuplar olmasıdır. Bu bağlamda Efeslilere yönelik 2 mektup söz konusudur. İlki Elçi Paulus'un yazdığı, diğeri ise Rab İsa'nın Yuhanna aracılığıyla ilettiği mektuptur. Dr. Deichmann yazdığı kitabında gerçek ve sahte mektuplar arasında ayrım yapmaya girişmiştir. Bu mektuplar çok sayıda insana ulaşmış ve belirgin bir etki bırakmıştır. Roma İmparatorluğu'nda birçok önemli topluluk vardı, ancak bu 7'si belirli nedenlerden ötürü seçilmişti. Bu nedenlerden biri onların Roma İmparatorluğu'nun 1, 2 ve 3. yüzyıllarında çok önemli yerlerinde bulunmasıydı. Doğu ile Batı'nın buluşma noktasında İsa'dan önce 2000 yıllarında bugünkü Türkiye'nin batı kıyılarında ileri bir uygarlık yaşanmaktaydı. Orası gerçekten güzel bir bölgedir. Aynı zamanda da zengindi. Hititlerin merkezi oradaydı. Bugün İzmir gibi Efes'te İsa'dan önce 2000 yılı civarında kurulmuştur. Bergama, Tiatira ve Sart da daha sonraları kuruldu. Büyük İskender zamanında da oldukça geliştiler. Anadolu'nun ve Yunan uygarlıklarının buluşma noktası oralarıydı. Anadolu insanları daha ilkel olduklarından tanrı olarak hayvanları kullanırdı. Yunanlılar ise insan figürlerini ön planda kullanmaktaydılar. Efes'te yaklaşık 200 bin kişi yaşamaktaydı. Büyük bir şehirdi ve 20 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu vardı. Roma imparatorlarının da geldiği bir tatil bölgesiydi. Beyaz mermerlerle kaplanmıştı ve Paulus da buna değinir. İncil'in bu bölgede etkili olmadığını söylersek yanılmış oluruz. Efes'in liman girişine 4. büyük kolon yerleştirilmiş ve üzerine de haç işareti konmuştu. Bu kolonlar sırasıyla Matta, Markos, Yuhanna ve Luka'ya atfedilmişlerdi. Bugün yalnızca biri ayaktadır ve üstünde haç işareti vardır. İncil o denli etkili olmuştu ki bazı ateist tapınaklar daha sonra kiliselere dönüştürülmüştü. Elçi Paulus ve Yuhanna'nın çalışmalarından sonra bu bölgede çok sayıda Mesih inanlısı oldu. Elçi Paulus en etkili hizmetini Efes'te yapmıştır. Luka şöyle yazar. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Elçilerin İşleri 19. bölüm 10. ayet. Herkes Mesih'e iman etmedi ama herkes İncil'in müjdesini işitti. Bu belki de kilise tarihinin en önemli olaylarından biridir. Efes hem güzel bir şehir hem de Asya İlinin en büyük şehriydi. Asya'nın moda ve eğlence merkezi diye bilinirdi. Efes'e Asya'nın ışığı diyenler de vardı. Orası Doğu ile Batı'yı, Asya ile Avrupa'yı etkisi altına almış bir din ve ticaret merkeziydi. Elçi Paulus limana geldiğinde beyaz mermerlerle kaplı ana caddeye baktı. Şehir merkezine doğru yürürken çok güzel binalar, tapınaklar ve dükkanlar gördü. Geniş bir pazar yeriyle 20 bin kişilik bir tiyatrosu vardı. Diğer tarafta yine 100 bin kişilik basamaklı amfiteyatroları bulunmaktaydı. Efes'te bazen 1-2 milyon kişi bir araya gelirdi. Elçi Paulus en geniş çaplı çalışmalarını burada yaptı. Yuhanna da daha sonra burada kiliseye önder oldu. Şehir ilk önce Diana'ya tapınanların kurduğu Diana Tapınağı'nın çevresinde kurulmuştu. İlk tapınak tahtadandı ve hemen hemen deniz düzeyindeydi. Irmaklar zamanla o denli çok kum ve çamur getirdiler ki Büyük İskender'in zamanına dek tapınağın çevresi kum ile doldu. Hiçbir ülkede çevresini bu kadar çok yıkayan bir vadi görmedim. Irmaklar da içlerindeki topraktan dolayı oldukça koyu kıvamdalar. İskender şehri aldığında ki İskender'in doğduğu gün tapınak yanmıştır, generallerinden birine burayı verdi. Taşınan toprak nedeniyle liman sürekli dolduğundan general halkı daha yükseğe taşıdı ve bugün de görülen kalıntılar oraya aittir. Elçi Paulus geldiğinde buraya gelmişti. Eski tapınağın yerinin bataklığı andıran zemini kömür ve derilerle kaplandı ve Büyük İskender tarafından daha sonra eski dünyanın harikalarının biri haline gelen yeni bir Diana tapınağı yaptırıldı. Bu şimdiye dek yaptırılmış en büyük Yunan tapınağını oluşturur. Yaklaşık 17 metre yüksekliğindeki bu tapınağa 100'den fazla kolon kullanıldı ve 36 kolon elle işlendi. Kapıları selvi ağacından, kolon ve duvarlar mermerden, merdivenler Kıbrıs'tan getirilen özel bir asmadan yapıldı. Tapınak Asya'nın bankası gibi çalışmaktaydı. Aynı zamanda ünlü ressamların, heykeltıraşların yapıtlarının sergilendiği bir sanat galerisi haline gelmişti. Apelles'in ünlü İskender tablosu da oradaydı. Mor renkli bir perdenin arkasında bereket tanrıçası Diana'nın kaba ve uçarı bir resmi vardı. Çok sayıda memesi, bir elinde sopa, diğerinde ise üç çatallı bir mızrak bulunuyordu. Halkın Efeslerin Artemis'i, Diana'sı uludur diye bağırması gerçekten acı bir görüntüyü oluşturuyordu. Diana puta tapanların en kutsal putuydu. Diana'nın tapınağı Atina'daki Parthenon'dan 4 kat daha büyüktü. 256 yılında godlarca yıkıldı. Paulus'un gününde sağlamdı. O tapınağın güzelliğini anlamak isterseniz İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaret etmelisiniz. Oradaki yeşil kolonlar Ayasofya'yı yaptıran Justinian tarafından Diana tapınağından getirilmiştir. Diana ya da Artemis tapınağının çevresinde ahlaksızlığın en uç örnekleri sergilenmekteydi. O diğer putlardan daha fazla tapılan bir puttu. Şehvet ve rezillik dolu içki alemleri orada yapılırdı. İç bölgelerinde ise Diana yalnızca bir seks simgesi olarak kabul ediliyordu ve adı da Cybele olarak değiştirilmişti. Elçi Paulus 3. müjdeleme gezisinde Efes'e geldi ve 2 yıl süreyle Tanrı sözünü Tiranus adlı okulda öğretti. Ve Elçi Paulus 1. Korintliler 16. bölüm 9. ayette şöyle söylemişti. Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur. Daha sonra sevgi elçisi Yuhanna Efes'e önder olarak geldi. Önce Patmos'a sürüldü. Ardından 10 yıl boyunca sürgün ve hapiste yaşamış, sonra da Efes'e geri dönmüştü. Yuhanna bugün oradaki en yüksek tepede gömüldür ve yanında da Aziz Yuhanna Kilisesi yer alır.
Vahiy 2. bölümde Mesih'in Efes'teki topluluğa mektubu yer almaktadır. Rab İsa Mesih bu topluluğa puta taparlığın ve bozulmuşluğun yayılmış olduğu bir ortamda seslenir. Burası önemlidir çünkü bence en önemli noktalardan bir tanesi bu topluluğun bulunduğu noktadır. Vahiy 2. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle der. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Onun topluluğu elinde tuttuğuna dikkat etmeliyiz. Topluluk onun kontrolünde, onun denetimindedir. O zaman bu denetime sahipti. Oysa şimdi aynısını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Yürüyen ile kastedilen gerçekten de aşağı ve yukarı yürüyüştür. Bence halen daha aşağı ve yukarı yürümekte topluluğunu yargılamaktadır. Bu topluluğa 7 buyruk verilir. İlk olarak diyor ki senin yaptıklarını biliyorum. burada imanlara hitap ettiğini anlamamız gerekmektedir. Rab İsa kaybolmuş olanlara iyi işlerini sormaz. Titus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı der kutsal söz. Romalılar 4. bölüm 5. ayette de Pavlus şöyle der. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan, Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğru işler değildir. Mesih kendisinin olanlara seslenir. Kurtulduktan sonra sizinle de iyi işler hakkında konuşmayı isteyecektir. Onun bu konuda söyleyeceği çok fazla şey var. Yine kutsal kitap Efesliler 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Elçi Paulus Titus mektubunda Titus 1. bölüm 16. ayette şöyle yazmaktadır. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz, iğrenç kişilerdir. Birisi şöyle yazmış. Bir Mesih inanlısı iyi bir saat gibi olmalıdır. Her yere altından, açık yürekli, iyi düzenlenmiş, güvenilir ve iyi işlerle dolu olmalı. Rab İsa Mesih Efes'teki topluluğa, Elçi Paulus'un Efesliler 5. bölüm 18. ayette söylediği gibi ruhla dolu olun demektedir. Elçi Paulus onlara ruhla dolu olunca neler yapabileceklerini de anlatır. Şimdi de Rab İsa onlardan iyi işler beklemektedir. İkinci olarak Rab İsa Efes'teki inanlılar topluluğuna emeğini biliyorum diyor. Efesli imanlılar hizmetleri sırasında oldukça yorulmuşlardı. Üçüncü olarak sabrını biliyorum der. Sabır kutsal ruhun bir meyvesidir. Kötü adamlara dayanamadıklarında Rab İsa dördüncü olarak bilmekteydi. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları da bilmekteydi bu topluluk. Efes'e gelip elçi olduklarını iddia edenleri teste tabi tuttular. Dirilmiş Mesih'i görüp görmediklerini sorup kısa sürede gerçekten elçi olup olmadıklarını anlarlardı. Rab İsa onların insanları testten geçirmelerini ister. Bu bugün de çok geçerli ve önemli bir tutumdur. Altıncı nokta benim adım uğruna acılara dayandın sözlerinde vardır. Onun adı uğruna çarmıhlarını taşıyorlardı. Bu inanlar Mesih'i vaaz etmekteydiler. Mesih bakireden doğduğuna, Tanrı olduğuna, fedakar ölümüne ve dirilişine inanmaktaydılar. İnançlarının faturasını da ödemekteydiler. Yılmadın diyor yedinci olarak, daha doğrusu bitkin düşmedindir. Bununla neyi kastetmektedir? Biraz önce yorulduklarını söylerken şimdi de bitkin düşmedikleri ifade edilir. Evet, bu Mesih inancının önemli özelliklerinden birisidir. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım. Ünlü yorumculardan Moody, müjde yayma gezilerinin birinin sonunda yorgun argın bir şekilde eve gelir. Ailesi ise onun bir süre evde kalıp dinlenmesini ister. O ise şöyle demektedir. Ben işten değil, işi yapmaktan yoruluyorum. İkisi farklı şeylerdir. Mesih'in işinden değil, işin yapılmasından yorulmak doğal olmalıdır. Rab İsa'nın Efes'teki topluluğa verdiği 7 buyruk, Pentekost ile İsa'dan sonra 100 yılı arasındaki kilise tarihinde içine alır. Bu dönem Efes topluluğunu temsil etmektedir. Şimdi ise bir suçlamada bulunacaktır. Vahiy 2. bölüm 4. ayet. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştım der. Bu insanlar Mesih'e olan derin ilgi ve bağlılıklarını yitirmişlerdi. Kutsal ruhun bu topluluğu getirdiği durumu tümüyle anlamak bizim için zordur. Kutsal ruh Efes'teki imanların Rab İsa ile iyi ve sıcak bir ilişki kurmalarını sağlamıştı. Onları Rab'be seni seviyoruz diyebilecek bir duruma getirmişti. Bu bize bugün çok önemli gibi görünmese de Mesih için bu sevgi önemliydi. Efeslere ilk sevginizden uzaklaştınız denir. Tümüyle sevgisiz değillerdi ancak o yöne doğru ilerlememekteydiler. Yaşadığımız kuşku dolu, soğuk ve ikiyüzlü dünyada bunu anlamak bizim için zor. Dünyasal şeyler kiliseye o denli girdi ki ilk toplulukların Mesih'e olan yakınlıklarını kavramak bizler için güçleşmektedir. Bu ilk topluluklar ilk önce İsa Mesih ile olan yakınlıklarından değil öğretilerinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Oldukça büyük ve göz alıcı bir şehirde yaşıyorlardı ve imanların İsa Mesih'ten uzaklaşmalarına neden olan yönleri bulunmaktaydı. Bu topluluk orada 25 milyonluk bir bölgede o denli etkili olmuştu ki Roma İmparatorluğu bile bu topluluk aracılığıyla Rabbin sözünden duydu. O zamandan beri ara sıra Mesih ile çok yakın ilişkide olan kişilerin öykülerini duyar ya da okuruz. Amerika'daki yerlerle ilgilenen David Brinant da böyle birisidir. Kendisi verem hastalığına yakalanmıştı. At sırtında dolaşır, bazen kan kusar, baygınlık geçirir ve atından düşerdi. Atı da onun yanında beklemeyi öğrenmişti. Kendine gelince yine atına binip devam ederdi. Yolda da Rab İsa senin işinde yeterince çalışmadım. Ancak seni sevdiğimi biliyorsun derdi. Mesih ile böylesine bir yakınlığı vardı. Günümüzde böyle bir ilişki çok önemlidir. Bugün imanları hazırlama amaçlı pek çok kurs düzenleniyor. Buralarda hangi durumda ne yapılacağı ve ilkeleri öğretiliyor. Eşiniz ve komşularınızla ne tür ilişkiler içinde olmanız gerektiği anlatılır. Elbette bu ilişkiler önemlidir, ancak bazı imanlar belli kuralları izlediklerinde çok başarılı bir iman yaşamı süreceğini düşünüyor. Bir soru sormama izin verin. İsa Mesih'i gerçekten seviyor musunuz? Eğer onu sevmiyorsanız, hangi ilkeleri izlerseniz izleyin, hangi öğretiyi tercih ederseniz edin, bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Mesih'i seviyorsanız hemen her tür yöntem işe yarar. Mesih ile olan yakın ilişkiniz tüm yaşamınıza yansıyıp hizmetlerinizi sevince dönüştürecektir. Pamuk Atölyesi'nde çalışan iki kızın öyküsü vardır. İkisi de iyi arkadaştı. Ancak biri işi bırakınca birbirini göremez oldular. Bir gün yolda karşılaşırlar. Çalışan kız arkadaşına sorar. Sen de hala çalışıyor musun? Hayır, ben evlendim der diğer kız. Bu kız atölyede çalışırken her akşam saatin 5 olmasını bekler, sonra da giyinip çıkardı. İşi ağırdı ve işini sevmiyordu. Şimdi ise evliydi ve çalışmadığını söyler. Ancak onun yaşamına bakarsanız çalışmadığını düşünemezsiniz. Her sabah erkenden kalkıp eşine kahvaltı hazırlamakta ve öğlen yemeğini paketlemektedir. Gün boyu ise ev işi, yemek, çocuk bakımı ile ilgilidir. Akşam eşi döndüğünde güler yüzle onu karşılamakta, sofrayı hazırlayıp eşini ve çocuklarını doyurmaktadır. Ardından bulaşıkları yıkayıp çocuklarını yatırır. Gün boyunca bu kadar yorulduğu halde çalışmadığını ifade etmektedir. Neden? Çünkü eşine aşıktır. Kocasını sever ve her şeyi severek yapar. İşte fark buradadır. Eğer sizin de ev ve inanlılar topluluğundaki yaşamınız bir yük haline gelmişse, Mesih ile olan ilişkinizde sorun var demektedir. Rab İsa Efes'teki inanlara, başlangıçtaki sevginizden uzaklaştınız diyor ve bunun nedeni de budur.